أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 577. حديث لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة اِنَّ اللّٰهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الد۪ينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ Cennete ancak Müslüman olan kişi girebilir. Allah bu dini günahkar, facir bir adam eliyle de güçlendirir. İslam dininin temel kurallarından biridir. Cennete girmenin tek yolu Müslüman olmaktır. Ama İslam'ın istediği işleri Müslüman olmayan insanlar da yapabilir. Onların böylece Müslümanlığa, Müslümanlara kendilerince faydası dokunabilir ama kendilerine faydası olmaz ve onlar cennete giremezler. Öğrenebildiğimiz, anlayabildiğimiz kadarıyla şöyle bir rivayet okumuştuk hadis kitaplarında, bu hadisin söylenmesi ortamından önce. Bir savaş ortamında Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Kuzman adında birine cehennemlik bir adam görmek isteyen varsa işte bu adama baksın gibi işarette bulunur. Yani onun cehennemlik olduğu, öylece öleceğinin beyanıdır bu. Olur mu? Peygamber nereden bilir? Gaybı ve gıyabı bilemezdi gibi tartışmalara girmediğimi bilirsiniz. Öyle inanmayanlar için sözü uzatmanın anlamı yoktur zaten. Ben öğrendiğimi yeniden hatırlıyorum. Bu söz üzerine sahabeden birisi hemen onun peşine takılır. Çünkü öğrendiğimiz kadarıyla sahabenin böyle bir takıntısı vardır. Sanki takıvermiştir onlar kafaya cennet ve cehennemlik olabilmeyi. Yani cennete götürecek ameller net ve ayan beyan nedir, kim cennete gider, ne yapınca kişiyi o cennete götürür ya da tersine cehennemlik ameller nelerdir, kim cehenneme gider, ne yapınca o amel kişiyi cehenneme götürür. Bunlar önemli şeylerdir onlar için. Aleyhissalatü vesselamın sanki bu anlamda ağzına bakıp dururlar. Mesela sorar sallallahu aleyhi ve sellem, size şöyle bir şey tarif edeyim, böyle bir model anlatayım, size şöyle bir adamdan söz edeyim mi? O adam eğer hayırlı bir model insansa ona göre, değilse cehennemlik bir modelse ona göre dinlemeye hazırdır onlar. Ben şu anda iki tane hadis hatırlıyorum. Beraber hatırlayalım. Der ki aleyhissalatü vesselam, müflis kimdir bilir misiniz? Yani sonunda cehenneme gidecek bir adamdan söz eder. Hemen dikkat kesilirler. Hadisi siz bulun ve okuyun. İkincisi, Ela unebbi'ukum bil fakih küllel fakih diye başlayan bir hadis vardı. Size yaptığı iş neye yarıyor? Gerçekten lehine mi aleyhine mi, bunun bilincinde olan adamdan söz edeceğim. Haberiniz olsun mu, dinler misiniz? Yani hazır olun diyordu aleyhissalatü vesselam. Bunun gibi, işte bu adama da diyordu ki, cehennemlik bir adam. Bunu böyle bilesiniz. Sahabe kaçırır mı bu fırsatı? Madem bu adam cehenneme gidecek bir adamsa neler yaptığını öğrenecekler, peşine düşecekler ve onun gibi olmayacaklar. O onlar için özel bir işarettir. Hatta mesela sahabe birbirlerine bak işte bu kadın cennetliktir haberin olsun diye gösterirlermiş bir kadını. Ne özelliği varmış o kadının? Sara hastalığına tutulmuş meğer kadın. Öyle ki o tür nöbetler gelince kendinden geçiyor, yerde debelenirken de saçı başı açılıyormuş. Aleyhissalatü vesselama gelip diyor ki, ya Resulallah, dua etsen de Allah bana şifa verse. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sana istersen dua edeyim Allah şifa versin, istersen dua edeyim Allah bu dertten dolayı sana cenneti hak ettirsin, garantilesin. Kadın kaçırır mı bu fırsatı? Hemen aman ya Resulallah, dua et cennetlik olayım ama dua et de o tür nöbetlerim gelince ben üstüm başım açılmasın. Yani bir kadın olarak bunu da özel istiyorum deyince sahabe der ki, işte cennetlik bir kadın görmek isteyen bu kadına baksın. Ya da bakın bu kadın cennetliktir, böyle böyle bir olaydan dolayı derlermiş. İşte bu Kuzman denilen adama da böyle bir beyanda bulunduktan sonra savaşın kızışkın döneminde bile peşine takılan sahabi onu bırakmıyor. Sağ cenaha giderse peşinde, sola geçerse peşinde, öne atılırsa peşinde, arkada kalırsa peşinde olmuş. Hem öyle savaşmış, öyle savaşmış ki neredeyse sahabede ondan daha ötesi yok, daha önde gideni yok, daha gayretlisi, daha kahramanca dövüşeni yokmuş. Hatta kimi kalbine iman henüz o kadar yerleşmeyenler neredeyse şüpheye mi düşseler miymiş derecesinde olmuşlar. Yani peygamber böyle dediği halde bu adam bu kadar savaşıyor, bu kadar uğraşıyor, bu kadar Müslümanların lehine hareket ediyor, gayret ediyor, yardımına koşuyor. Bu neyin nesi diyecek olmuşlar. Neredeyse ramak kalmış. Derken savaş bitmiş. Birbirlerine bu konuyu söyleyenler, bu konuyu birbirleriyle konuşanlar olmaya başlamış. O adam cehennemlik demişti ama peygamberimiz fakat haberiniz var değil mi? Acaba neyin nesikidir bu filan demeye başlarken aleyhissalatü vesselam efendimizin yanına onun peşine takılıp bir bir adım adım takip eden sahabe gelmiş. Demiş ki ya Resulallah şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Can verme pahasına şehit olma adına kabul ettiğimi beyan ediyorum imanımı. Ve aynen şehit olmaya razıyım, şahidim ki, şehadet ederim ki sen o Allah'ın kulu ve Resulüsün demiş. Aleyhissalatü vesselam, imanına şahit olduğu bu sahabesinin, bu ifadesinin anlamını kendisine sormuş. İyi ama seni zaten böyle bilirdik, bu yeniden ikrarın, bunu burada bir kere daha gündemde tutmanın, bu şehadetin anlamı nedir diye. Demiş ki sahabe, ya Resulallah, sen falan adam hakkında böyle böyle demiştin. Ben peşine takıldım, adım adım takip ettim, hiç gözümden ayırmadım. Çok savaştı, çok dövüştü, çok kahramanlık yaptı, çok vuruştu. Hem o kadar çok ki, evet ama sonunda kılıcın kabzasını yere dayadı, sivri ucunu göğsüne abanıp intihar etti demiş. Zaten adamın savaşmaya niyeti, kahraman desinler içinmiş. Yani Kureyş bir kahraman görsün. İnsanlar kahramanca savaşı ondan öğrensin. O kavmi adına, kabilesi adına neler yaparmış. Bunu insanlar duysun ve bilsin için çabalamış. Onun için savaşmış adam. Sonunda acılara dayanamamış ve intihar etmiş. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam diyor ki insanlar arasında ilan edin. La yedhulul cennete illa nefsun muslimetun. اِنَّ اللّٰهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الد۪ينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ İlan edin, cennete ancak Müslüman olan kişi girebilir. Ayrıca, eğer birileri Müslümanlara güç kazandırmaya, çalışıyorlarsa, böylece Müslümanlık birileriyle güç kazanıyorsa, bu o adamın imanına delil olmaz. Ya Allahu Teala günahkar, fasık ve facir bir adam eliyle de bu dini güçlendirir buyurmaktadır. Peki, tam da söz buraya gelmişken, hani laf açılmışken, sen öyle dedin de aklıma geldi, hani şu Hristiyanlar ve Yahudilerin şimdi yaşayan İslam dini geldikten sonra, Muhammed Aleyhisselam bu dini Kur'an ile insanlığa sunduktan sonra, bundan haberdar olduğu halde yok, ben kendi dinimde öz ve samimi, İyi bir dindar olmak istiyorum diyenler de cennete gidecekmiş sözlerini duyarsınız. Onu mu soracaktınız bana? Ama ben bilmem ki. Benim bildiğim bu. Aleyhissalatü vesselam der ki, cennete ancak Müslüman olan kişi girebilir. Peki ama onlar da kendi dinlerine göre Müslümanlarsa ya, ben onu bilmiyorum. Çünkü bir adam, aleyhissalatü vesselam döneminde yaşayan bir Hristiyansa, kendisinin sahip olduğu, o düzeni bozulmuş veya kendince özü ve orijinalitesi bozulmamış bir kitabın ehli olarak Hristiyan veya Tevrat ehli olarak Yahudi ise ama gerçekten o güne kadar elde ettiği bütün imkanlarla o gün en sahih dindir diye o Yahudilik ve Hristiyanlığa sarılmışsa ama aleyhissalatü vesselamı tanıdıktan sonra, Kur'an'ı bildikten sonra, İslam'ı duyduktan sonra hala aynı dinimde kalmak istiyorum diyorsa, bir delili varsa onu Allah'a arz etsin, benim bildiğim bu kadar. Efendim ama Kur'an-ı Kerim'de Hani innellezine amenu vellezine hadu vennasara vessabiin. Evet, kim ki iman ettiğini iddia ediyorsa ya da Yahudi durumdaysa ya da Hristiyan ise veya hiçbir Allah'ın dinine sahip değil ama sabi ise bir başka dinde olduğunu iddia ediyorsa, men amene billahi vel yevmil ahir ve amile salihan, işte o zaman onlar kurtulacak iddiasına göre, imanına göre veya ayetine göre, bakın Hristiyanmış, Yahudiymiş veya sabiymiş veya Müslümanmış, iman edenler kurtulacak deniliyorsa, tamam kardeşim ben de ondan dolayı söylüyorum deme cesaretinde bulunuyorum. Nasıl yani? Yani adam kendi iddiasıyla Müslüman yetmez. İnnellezine amenu. Adam Müslümanlığını iddia ediyormuş. Kendince Müslümanmış. Hayır, durun bekleyin biraz. Bak ayet bitmedi. Vellezine hadu. Ya da Allah'ın gönderdiği dini, kendisinin dini olduğunu kabul ettiğini ayan beyan ciddiyetle ortaya koyuyor, iddia ediyor. Yani ben Allah'ın dinindeyim diyor ve fakat Yahudiler gibi insanı madde zannediyor. Dini maddecilik anlıyor ya da işte öyle bir din geliştirmiş, Allah'ın dinini Yahudilik haline getirmişse. Yani adam kendince Allah'ın dininde ama Yahudice dindarsa. 3. Allah'ın gönderdiği dine inandığını söylüyor. Ben Allah'ın dinindeyim, benim dinim Allah'ındır diyorsa ve fakat dinini Hristiyanlar gibi insanı ruh zannederek sapıp saptırmışsa, onu kendince yeniden şekillendirmiş, Hristiyanlık haline getirmişse, 3, bir de dördüncüsü, Allah'ın diniyle benim baştan ortada ve sonda hiç ilgim yok ki, olmadı da zaten, ben kendi dinimi bilirim iddiasındaysa, yani insanlar inanç olarak dört gruplarmış meğer bu ayete göre. Müslümanlığını iddia edenler, Müslümanım Allah'ın dinindeyim dediği halde Yahudice bir Müslümanlık taslayanlar, Müslümanım Allah'ın dinindeyim dediği halde Hristiyanca bir din yaşamaya çalışanlar ya da Müslümanlıkla ilgim yok Allah'ın dini beni ilgilendirmez ben kendi dinimi bilirim diyenler var ya, kim ki onlardan Allah'ın istediği gibi iman eder, Allah'ın istediği gibi o imanın gereği amelle Müslümanlığını yaşarsa ancak onlar kurtulacaklardır. Değilse kendi iddialarının hiçbir değeri yoktur. Yani cennete ancak Müslümanlar girecektir. Peki ama İslam dinini duymamış, Kur'an'ı görmemiş, namazı bilmemiş, hiçbir Müslümanla karşılaşmamış bir adam ya Afrika ormanlarının ta ortasında veya kutup denizlerinin ta merkezinde veya efendim insanlığın ulaşamayacağı gitmediği bir yerlerde, böyle sorular gelir bazen. Ben de gayri ihtiyari, saf bir eda ile sormayı severim. Gerçekten mi? Böyle bir adam var mıymış? Nasıl haberdar oldun? Hadi gidelim de ona İslam'ı anlatalım diye. Yok yani öyle değil de acaba öyleyse, iyi de öyleysenin böyleyseyle ne ilgisi olur ki insanlar kendi kendilerine problem üretirler ve çözmeye çalışırlar ki? Yani benim vazifem o tür insanlara da gitmektir. Efendim her şeye rağmen ama ulaşılmamış insanlar vardırsa ya, onlar benim sorunum değil ki, onlarla ilgili hüküm beyan etmeye yetkim yok ki, ben insanlara dini ulaştırmak, yani kendim yaşayarak ve anlatarak insanlara dini öğretmekle sorumluysam, işte ben ancak bu kadarını biliyorum, dahasını bilmem ve inanıyorum ki Allah-u Teala'nın bütün yeryüzü insanlığına Muhammed Aleyhisselam peygamberliğinde Kur'an-ı Kerim kitabı olarak gönderdiği din, İslam dini, onların cennete gitmeleri için tek dindir ve ancak Müslüman olanlar cennete gidecektir. Peki ama birileri İslam'a, Müslümanlara yardımcı olmaya çalışıyorlarsa, bir komşumuz var, dinle lanet, neyse öyle derler. Ama çok efendi, çok iyi, çok yardımcı, çok yardımsever, yani olabilir. O kendi dünyasında böyle kurallar koymuştur adam. Peki buna rağmen cennete gidecek mi? Dolmuşçuluk yapan bir arkadaşım var da, dili biraz onlarınkine alışmış. Vallahi kardeşim, Allah beni kayıt kabulde görevli kılmamış ki, bana ne, nereye giderse gitsin der böyle sorulara cevap olarak. Yani, böyle insanlar nereye mi gidecek, onlar nereye gideceğini bilmiyorum. Ama ben, cennete ancak Müslümanların gideceğini öğrendim. Peki ama bu insan çok iyi. Mahallede herkese para veriyor, araba hediye ediyor, herkesin televizyon markalarını her yıl değiştiriyor, ya da herkesin mutfaklarını her gün dolduruyor, ya da çocuklarına her gün oyuncaklar alıyor, ya da efendim dünya ve dünyalık adına insanlara öyle çok öyle güzellikler bahşediyor ki, tabii ne diyeceğimi bildiğimden örnekleri hep dünyaya yönelik verdim diye mi tenkit ettiniz? Yok, öyle demeyin. Herkesin cami ekmesi için uğraşıyor. Burada bir mescit bina edelim diyor. Kendim namaz kılmasam da biliyorsunuz ben kafirim ama hani sizin namaz kılmanızı istiyorum diyor. Yani kadınlar kapalı olabilmelidir, evet. İçki tamam, ben içsem de siz almayın diyor. Böyle yardımları var idiyse Kur'an'ı okumasını yazmasını öğretiyor. Aman Allah'ım ne kadar Müslümanlara yardımcı oluyor. Ama adam kendisi Müslüman değil. Nereye gidecek? Ben onu bilmem ama cennete ancak Müslümanlar gidecektir. Hani daha önce de belki bir vesileyle hatırlamış olabiliriz. Rahmetli hocam, severdim. Sormuşlardı acaba Edison cennete gitmeyecek de kim gidecek? Bunca insanlık hizmetini insanlığa lütfeden, sunuveren bu adam filan diye. O da gayet saf bir ruh haliyle her zamanki gibi dedi ki, Halim Selim bir zat idi zaten. Peki çocuklar bilmem ama dedi, Allah sorarsa ya ne dersiniz? Kulum, herkese vermediğim tarzda sana bir akıl vermiştim. Sen o akıl ile önce elektriği bulacağına bana kulluğu bulsaydın, cennet yolunu bulsaydın, cehennem yolunu tanısaydın, ona göre hareket etseydin, size ne diyecek acaba Allah'a deyivermişti, ne dersiniz? Yani birilerinin Müslümanlara destek olması, Müslümanlığa destek olması, Müslümanların önünü hayra açması, bu uğurda can siperane gayret etmesi, o adamın Müslümanlığı anlamına gelmeyecektir. Namaz olmadan olmaz, ya da utanma olmadan olmaz, sabır olmadan olmaz, emanet olmadan olmaz, ahde vefa olmadan olmaz gibi hadisler bize bu konuda kimin cennete gideceğini daha bir ayan beyan öğretmektedir. Öyleyse tekrar okuyoruz. لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ اِنَّ اللّٰهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ Cennete ancak Müslüman olan kişi girebilir. Allah bu dini günahkar yani facir bir adam eliyle de güçlendirir. Bir de cennette böyle kafirlere, fasık ve facirlere, hain ve zalimlere, inkarcılara ya da ama onların böyle kötülük yapmayanlarına dair bir yer mi arıyorsunuz? Ben hiçbir yerde görmedim. Ama bu tür insanların cehennemde azaplarının çok hafif olacağına dair rivayetler okuyoruz. 578. La imane kel hayai ve sabri. Haya ve sabır gibi bir iman yoktur. Haya ve sabır. Utanma duygusu. Allah'ın huzurunda olma bilinci. Haya, utanma duygusu. Bir insanda Müslümansa eğer imanın gereği haya olmalıdır. 60 kadar, 70 kadar şubesi vardır imanın. Haya da onlardan biridir diyordu Aleyhissalatü Vesselam. Yani bir adamın hem imanı olacak hem hayasız olacak. Olmaz öyle şey. Öyleyse iman sahibi kişide mutlaka bundan bulunmalıdır. Ama tekemmül etmiş, ama biraz pörsümüş ve yıpranmış vaziyette. Utanmayla ilgili bir başka hadis de, Müslümanın her şeye rağmen utanması gerektiğini öğreniyorduk. Hani arkadaşına, az biraz serbest ol arkadaş, şöyle sakin olsana, çok o kadar kapalı yaşama, bu kadar utangaç olmanın anlamı yok, çok da utanman gerekmez. Bu kadar haya da insana fazladır filan diye nasihat etmeye çalışan arkadaşına Aleyhissalatü Vesselam diyor ki "Dahu fe innel haya minel iman." Bırak, haya imandan bir parçadır. Hatta hayalı olmak, yani Allah huzurunda olup ona karşı gelmekten utanmak, utandığından, haya duygusu taşıdığından dolayı isyan edememek manasına utangaç olmak, ta ilk peygamberlerden beri söylenen bir gerçektir. İnsanlar bunu insanlık tarihinden beri ala gelmiş, duya gelmişlerdir. İzâ lem testahyi fasna mâ şi'te diyor aleyhissalâtu vesselâm. Utanmayacaksan, sonunda utanmamak varsa, yani seni utandırmayacak bir şeyse yap yapacağını, sonunda utanacaksan niye yapıyorsun? Ya da sen utanmayı kaybetmişsen, utanmazın tekiysen, o zaman ne yaparsan yap, ne fark eder ki? Zaten asıl kaybedeceğin iman birimini kaybetmişsin. Ama biliyorsunuz, haya duygusu, utanma duygusu, dini öğrenmek konusunda bize engel olmamalı. Hani ensar kadınlarına ne mutlu idi ya, annemiz Ayşe radıyallahu anh'ın tarifiyle, tabiriyle, ne mutlu ensar kadınlarına ki, onlar dinlerini öğrenmek konusunda hayalarından dolayı geri durmuyorlardı, biz de haya sahibi olacağız. Ama bu dini öğrenmek ve yaşamak konusunda olmayacak. Şimdi ben bu kadar insanın arasına kalkıp namaz kılacağım. Gösteriş gibi olur ve ben utanırım, onlara ben bunu gösteremem diyenler var mı ki çevrenizde? Ben daha garibini biliyorum. Yıllar önceydi. Din diyanet bilmez, net kafir, yani mefhum olarak bile Allah'a inanmadığını beyan ediyordu. Aradan zaman geçti, evet kabulümdür dedi, Allah'ı Rab ve ilah olarak kabul ettiğini, Kur'an'ı kitap olarak, İslam'ı din olarak benimsediğini söyledi. Ama Ramazan'da bazen oruç tutmak kolaydı, yani onun oruç eylemini icra ettiğini bilen yoktu, görünen tarafı yoktu bunun, kalben bir eylem anlamına geliyor, bir şeyleri yapmamaktı, tamam onu yapabiliyordu, oruç tutabiliyordu ama namaza gelince onu yapamadı, zorlandı, ben bunu beceremeyeceğim dedi. Geçenlerde karşılaştık, ne haber dedim, yine aynı noktada mısın? İnan ki abi dedi. Eğer bu bir düşünsel eylem olsaydı namaz, kenara çekilip, masanın başına kapanıp, hatta diyelim yatağa girip mi dedim, güldü, öyle değil. Yani ben düşünce planında namaz kıldığımı icra edebilsem, yapabilsem, düşünsem, düşününce namaz olsa yaptığım, hareketlerden soyunmuş bir namaz, soyutlanmış bir namaz olsa, ben onu çoktan yapmak isterim ama şu hareketler var ya, birilerinin görmesi, birilerine gösterme var ya, ben utanıyorum, yapamıyorum dedi. Ne dersiniz? La imanekel haya imiş değil mi? Yani haya gibi bir iman yokmuş ama namaz kılmaktan utanmaya da haya demiyoruz tabii. O belki tam tersi. Bir de var sabır. Sabır gibi de bir iman yoktur. Sabır imanın devamıdır. Sabır amelin devamıdır. Sabır kulluğa devam etmektir. Bıkmadan, usanmadan devam etmeyi, edebilmeyi bilmektir. İşte bu da imanın hasıdır, esasıdır. La imanekel hayai ve sabri. Haya ve sabır gibi bir iman yoktur. 579. La imane limen la emanete leh. Güvenilir olmayan kimsenin imanı yoktur. Allahu Ekber. Ya Rabbi sen koru. Emaneti yoksa adamın, emanete yeri yoksa, emanet edilecek tarafı yoksa, bu adama bir şey emanet edilmez deniliyorsa, bu insan kendisine emanet konusunda hayra dikkatli olun, kesinlikle emanete layık değildir, haindir deniliyorsa, bu adamın imanı yoktur sayın. Biraz uzaktan bir ifade oldu. Ben yeniden sözümü geri alıp düzeltmek istiyorum. Yani öncelik sırasından dolayı yanlış olduğunu zannediyorum söylediğimin. Yani bu hadis bana, karşıdakilerine bir baksana ey Allah'ın kulu, emanet veremeyeceğin adamın imanı yoktur bil ve ondan uzaklaş için söylendiğini bilemiyorum evvel emirde, ama öncelikle bana söylüyor Peygamberimiz, öyle değil mi? Ben onun karşısında oturacağım ve o bana söyleyecek, ben onu dinleyeceğim. Yoksa az önce dediğim anlamda olunca sanki ben onun arkasına saklanmışım. Peygamber aleyhisselam bir şeyler söylüyor, ben insanları bununla yargılıyorum. Var değil mi piyasada öyle anlayış? Hacca gidip geliyor adam, sanki teftişe gönderilmiş. Orada ne var ne yok, şöyle enine boyuna kolaçan etmiş, incelemiş. Aman efendim bir dedektif ruhuyla en ince noktasına kadar kalplerini yarıp çıkarmış sanki ve ona göre kanaat beyan etmekle görevli adam. Haçtan geldi ya. düğüne giden de öyle, toplantılara, ziyaret maksadıyla veya benzeri oturumlara katılanlar da öyle, sanki oraya adam o bölgeyi teftiş için gelmiş gibi, değil mi? Ama nedense biz Allah bize ne söylüyor diye dinleyecektik, unutmuşuz. Peygamber bize söylüyor ama bunu ben nasıl anlayacaktım diyecektik, unutmuşuz. Hep sanki başkasına der gibi. Ben sözü bu anlamda yeniden anlıyorum. Sanki aleyhissalatü vesselam diyor ki, dikkat et Allah'ın kulu, eğer sen emanete layık değilsen, senin güvenilir olman söz konusu değilse, güvenirliğini yitirmişsen, dikkat et ki imanında yoktur. İmanın olmadığı için kaybetmişsindir. Hemen güvenilir olmaya bak, insanlar sana bir Müslüman olarak güvensinler. Çünkü, evet ya Resulallah diyesimiz geliyor değil mi sözüne? Çünkü bunu söyleyen sallallahu aleyhi ve sellem de emin idi ve öyleceydi. Kur'an'ı getiren Cebrail aleyhisselama da Allah emin diyordu. Demek ki emin olmak gerçek çok önemli bir nokta. Hatta Allahu Teala kendisini mümin olarak tarif ediyor Kur'an'da. Yani emin. Evet, kendisine güvenilen, ben Allah'a güvenmezsem din de biter, iman da zaten her şey biter. Allah'a güveniyoruz. Çünkü mümindir Allah. Hani mümindir, müheymindir, azizdir bilirsiniz Allah'ın isimlerini. Onlardan birini söyledim. Sonra Allahu Teala kitabını, dinini emin bir elçi Cebrail aleyhisselamla gönderir. O Resul-i Emin olarak aleyhissalatü vesselama Muhammedül Emin'e getirir bu dini. Ve işte ondan bu dini alan biz de emin olmak zorundayız. Emaneti kaybettik mi sanki imanımız, emanımız kaybolmuş demektir. Sabah namazını kaçıranların böyle bir kaybından söz eder bir hadis. Hatırladınız mı? Sabah namazını kılınca da bu emanı kazanmış anlamına gelecektir. Tekrar okuyorum. La imane limen la emanete leh. Güvenilir olmayan kimsenin imanı yoktur. 580. La terfa'u tasta hatta yatuffe. İcma'u vudu'ekum cema'allahu şemleküm. Ellerinizi yıkadığınızda veya abdest aldığınızda su bir kapta toplanıyorsa bu kabı tam doldurmadan dökmeyin. Suları kapta toplayın ki Allah da sizin düzeninizi korusun, bozmasın. Allahu Ekber. Bugün yabancısı olduğumuz bir konu. Bize ne dediğini düşünmek zorundayız. Ama her şeye rağmen ya geçmişte birilerinin abdest alırken suyu topladığını düşünecek, ya ben çocukken rahmetli dedem vardı, babaannem vardı, anneannem vardı, onlar su topladığı bir yerde abdest alırlardı. Evimizde çeşme ve musluk olsa da onlar oraya gidemezlerdi filan diye hatıralar canlanacak gözünüzde. Aman efendim. Onları çok da gözünüzde canlandırmaya başlamayın. Suya yaptığınız israfı birden anlayacaksınız neredeyse. Onu gözünüzün önünden hemen kaybetmeye hazır olanlar var. Dikkat edin. Yani, kenara koyduğunuz bir kaptaki su ile abdest almaya niyet edin. Bismillah deyin başlayın. Acele etmeyin. Elinizi bir güzel yıkayın. Sonra ağzınıza 3 defa ve burnunuza da aynen su verin. Çalkalayın, temizleyin, tekrar sulayın, gerekeni yerine getirin yani. Sonra yüzünüzü bir iyice, hani güzel bir abdest neyi gerektiriyorsa öylece yıkayın, sonra bir daha yıkayın. Parmak uçlarınızdan dirseklerinizin ötesine kadar, hani kolunuzu tas tamam, Allah'ın dediği, peygamberin uyguladığı gibi bir güzel yıkayın, sonra bir daha yıkayın. Aynen sol kolunuza da uygulayın bu ameli, başınızı meshedin. Boynunuzu ve kulaklarınızı meshedin. Boynu meshetmek yok biliyordum ama kulaklarda yok galiba idi. Ben de öyle zannediyordum da sonra okuduğum rivayetlerde bu işin olduğunu gördüm kardeşim diyesim geliyor. Sen biraz daha oku istersen. Tamam, senin abdeste yoksa sen yapma. Ona da zor kullanacak değilim elbette. Ama ben görmüşüm, ondan dolayı söyleme ihtiyacı hissettim. Sonra ayaklarınızı da yıkayın. Su toplandı mı bir yere? Toplanmamıştı değil mi? Sen öyle alışmamıştın ama şöyle bir kenarda bahçedeydin. miktarı belli bir suyu, bir kaptaki suyu sen abdest için kullanmıştın. Bir de baktın ki Allahu Ekber, su ne kadardı ve sen ne kadar suyla abdest almıştın. Hiç de öyle olduğunu düşünmedin. Oysa sen musluğu açmıştın, az biraz da şiddetli bir açıştı seninki. Kafan mı bozuk, elin ayarı mı bozuktu bilmem ama diyelim o suyun toplanma imkanı olsaydı, bak şimdi kullandığın suyun 4 katıydı en az, belki de 5 katı. Neden öyle? Ama akarsu kenarında abdest alınca çok harcanırmış, öyle mi? Ondan mı öyle yaptın? Bilmem ki, onun tam tersinde öğrenmiştik. Deniz kenarında da abdest alsaydık, gerekenden öte kullanmayacaktık. Buna göre bizim dünyamızda israf nedir, masraf nedir, su nasıl kullanılır? Abdeste çok su harcadınız, öyleyse kesin bakalım suları, biraz az biraz az abdest alın anlamına mı gelir bu? Öyle demek istemediğimi herhalde anlıyorsunuz. Biz birbirimize yabancı değildik, anlarız birbirimizi. Ama bakın, eğer bir tasta, bir kapta, bir leğende, yani bir yerde, sunun toplandığı bir ortamda abdest alıyor idiyseniz, elinizi yıkadınız, hemen o kaptaki suyu atacaksınız. Ağzınıza verdiğiniz burnunuzla beraber mi? Yok yok, hemen. Ağzınıza su verdiğiniz bölümü bir daha boşaltın, gidin, boşaltın, gelin. Bir de burnunuza su verin, sonra gidin bir daha boşaltın onu. Sonra yüzünüzü yıkadığınız suyu, kolunuzla karışmasın canım, su yüzden intikal etti. Onu gidip bir dökün, gelin. Sonra kollarınızı yıkarken bir sağ bir sol için mi, hadi ikisini bir kabul edin. Onu da ağacın dibine dökün. Sonra başınızı meshettiğiniz, kulaklarınızı meshettiğiniz suyla pek azıcık ama olsun onu da duvarın dibine mi dökersiniz? Ya da o çiçeğin kenarına o kadar su o idare eden ona mı dediniz? Sonra ayaklarınız onda bir başka yere dökmeye hazır oldunuz. Aman çok çok endişelisiniz. Siz galiba eskilerin tabiriyle müşkil pesentsiniz. Kendinize sorun çıkarıyorsunuz. Öyle yapmayın. Yani artık suları her defasında dökmekte insanlara eziyet verme ihtimali vardır elbette. Suları toplayın, eziyet vermeyecek bir biçimde kapları boşaltmak gerektiğine inanın. Yani gidin, hepsini birlikte bir kerede boşaltma imkanı varsa bu sizin için daha az bir iş ama daha güzel bir iş anlamına gelmez mi? Böylece titizliğin bir takıntı haline gelmesinde önlemiş olursunuz. Evet, insan titiz olmalı ama hastalık derecesinde olursa, takıntı derecesinde olursa Allah'a sığınıyoruz. Ama bu rivayetle ilgili sanki şöyle bir yorum daha yapılabilecek. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin böyle bir tavsiyesi var ya, suyu hemen boşaltmayın, toplayın sonra boşaltın diye. Galiba mecusiler, yani ateşe tapanlar, ateşe taptıkları için suyu toplamaktan kaçınırlarmış. Yani hemen her bir parçasını sanki dökmekten yana olurlarmış, toplansın istemezlermiş. Çünkü su ateşin düşmanı ya, bu düşmanı toplu birikmiş bir hale getirmesinler. Ne olur ne olmaz, bir düşman kulu, bir düşman esiri onu alır da ateşe atarmış filan diye belki de hemen dökerlermiş. Aleyhissalatü vesselam da onlara benzememek için suyu toplamamayı emredivermiştir diyebiliyoruz. Oysa her zaman su ateşi söndürmez. Bazen de ateş suyu söndürür derler. Tekrar okuyorum. La terfa'u't tasle hatta yatuffe. İcma'u vudu'ekum cema'allahu şemleküm. Ellerinizi yıkadığınızda veya abdest aldığınızda su bir kapta toplanıyorsa bu kabı tam doldurmadan dökmeyin. Suları kapta toplayın ki Allah da sizin düzeninizi bozmasın, sizin düzeninizi korusun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.